baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Bizler baş tacıyla yine huzurlarınızdayız. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar bu programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Sizlerle birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Instagram'da ise bas taci alttan uzun çizgi adresimiz. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com ve aynı zamanda elbette cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulamanız varsa o adresten de çok rahat dinleyebilirsiniz. Güzel bir şarkıyla selamlayacağız biz sizleri. Bu iş çok zor Yonca. Yaşar söylüyor.
Zor, çok zor Yonca. Çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Bu iş zor, çok zor Yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağıran, en doğru sayılır insanlar işitmeyince. Bu iş zor Yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor Yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor, çok zor Yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir, fark edilmez olur insanlar görmeyince. Bu iş zor, çok zor Yonca. Çünkü bizden duymayınca birinin eli herkesin cebinde, insanlar umursamayınca. Bu iş zor Yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor Yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. İnsanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor Yonca, çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor Yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur.
Ben başkaları gibi değilim. Konusu otizm olan bir filmin başlangıç cümlesi bu. Aynı filmin bir sahnesinde öğretmen, otizm tanısı almış çocuk için annesine, "Biz onun ne kadar farklı olduğunu biliyoruz," der. Annesinin cevabı, "Farklı ama eksik değil," olur. Farklı ama eksik değil. Otizmi tanımlayan bir cümle bu. 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmle ilgili sorulara çözüm bulmak amacıyla Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiş. 2 Nisan'da başlayan Otizm Farkındalık Ayı çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılmasıyla erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Önceki yıllarda otizm spektrum bozukluğunun görülme oranının 1/500 olduğu kabul edilirken, son verilere göre otizm spektrum bozukluğunun yaklaşık her 54 çocuktan birini etkilediği düşünülüyor. Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ayşe Tuğba Ceyhun'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Hangi isminizle hitap etmemi istersiniz? Tuğba mı Ayşe?
Ayşe Tuğba.
Ayşe beraber. Peki. O zaman evet. Ayşe Tuğba Hanım, şimdi her şeyden önce artık toplumumuzun yavaş yavaş daha sık duyduğu bir terim haline geldi. Otizm. Bize açar mısınız bu kelimeyi?
Aslında otizm kelime anlamı olarak içine kapanmak anlamını taşıyor. Hmm. Yıllar içerisinde otizmin terminolojisine baktığımızda otistik ifadesinin daha çok yaygın kullanıldığını görüyoruz. Evet. Ama zaman içerisinde otizm olmuş. Günümüzde de otizm spektrum bozukluğu ifadesini tercih ediyoruz. Çünkü spektrum daha böyle şemsiye bir kavram ve bir skaladan bahsediyoruz. Yani daha temel düzeyde, atipik düzeyde belirti göstermekten daha ağır düzeyde belirti gösteren otizmli bireyler olduğu için biz bu spektrum kavramıyla ifade etmeyi uygun görüyoruz.
Evet, demek ki daha geniş bir yani sadece bir şey işaret etmiyor. İçerisinde pek çok kavram olduğu için otizm spektrum bozukluğu diyorsunuz. Doğru anladım değil mi?
Evet, evet, aynen öyle Yasemin Hanım.
Peki otizmin ya da otizm spektrum bozukluğunun belirtileri nelerdir? İşte her anne baba çocuk dünyaya geliyor, bir şekilde büyümeye başlıyor fakat bazen bir şeyleri göz ardı edebiliyoruz ve böyle bir otizm spektrum bozukluğu gibi bir şeyin bir ipucu olabileceğini gözden çıkarabiliyoruz belki ya da göz ardı ediyoruz ya da görmek de istemiyoruz bazen bir farklılık var diye. İlk belirtiler nelerdir?
Şimdi önce otizm spektrum bozukluğuna şöyle bir tanım yapmak istiyorum. Çünkü belirtilerle de çok ilişkili bu yapacağım tanım. Doğuştan gelen ve ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro gelişimsel farklılık. Siz de zaten size başlarken bir farklılık olduğunu ifade ettiniz. Dolayısıyla bu bir hastalık değil. Önce onu belirtmekte fayda görüyorum. Hastalık olmadığı için de tedavisi yok. Yani bu tedavi edilecek bir hastalık değil ve yaşam boyu süren bir durum. Ama tabii ki sizin de söylediğiniz gibi erken evrede bir takım belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle yaşamın ilk 3 yılında fark ediyoruz.
Peki,
tabii fark ediyoruz derken maalesef hani erken fark etme bütün dünyada, ülkemizde de bütün dünyada da hala çok geride. Bunu anlayabilmemiz için tipik gelişim gösteren yani normal gelişim gösteren çocukların özelliklerini bilmemiz lazım.
Değil mi? Şimdi ona yine döneceğim. Sadece şunu arada sormak istiyorum. Dediniz ki siz tedavisi olan bir şey değil. Çünkü bu ömür boyu, yaşam boyu süren bir şey.
Evet.
Diyelim ki şimdi az sonra söyleyeceğiniz belirtileri gördük biz. Farkındayız. İşte diyelim ki göz teması yok. İşte ismini söylediğinde bakmıyor bu çocuk artık. Bu mesela bilmiyorum bunların ne olduğunu siz detaylandıracaksınız ama galiba böyle dediğim noktada önüne geçebiliyor muyum ben bu olayın?
Yani şöyle çok erken dönemde biz eğer fark edersek ve erken yoğun bir şekilde eğitim verirsek bu çocuğa bu belirtileri minimize edebiliriz.
Öyle
ama tabii ki tam anlamıyla ortadan kalkmaz. Şöyle yapabiliriz. Hani çevreyi ona göre düzenleriz. Çocuğun eğitim ortamını ona göre planlarız. Biraz daha dünyayı ona uygun hale getirerek bu durumla nasıl yaşanabileceğinin örneklerini sunarız ona. Ama tabii bu bahsettiğim daha hafif düzeyde olan çocuklar için geçerli. Ağır düzeyde olan çocuklar için çok daha yoğun bir eğitim alınması gerekiyor. Şimdi ben belirtilerden kısaca bahsedeyim. Siz gerçi biraz değindiniz. Çok da doğru bir başlangıç oldu. Ailelerin genelde ilk geliş hikayelerinde iki temel belirti çok dikkat çekici oluyor. Bir tanesi çocukların göz teması kurmada sınırlılık gösterdiklerini söylüyorlar. Yani çocuk göz teması kuruyor ama bağlamına uygun ya da iletişim amaçlı kurmuyor. Çünkü bazen şunu da görebiliyoruz. Aileler diyorlar ki ama çocuk benim gözümün içine bakıyor. Evet gözünüzün içine bakıyor ama bunu iletişim bağlamında yapması çok önemli. Sizin yine söylediğiniz gibi göz kontağı kurmasındaki sınırlığa eşlik eden ismini söylediğinde bakmaması. Hatta bazen şöyle söylüyor aileler, sanki beni işitmiyor, duymuyor. Ama mesela onun ilgisini çeken başka bir şeyin, anahtar bir kelimeyi söylediğinizde bakıyor. Çocuk hemen tepki verebiliyor. Parmağıyla işaret etmede sınırlılık varsa ya da istediği bir şeyi göstermede problemler varsa. Şimdi bizim için zaten en temel belirti aslında bu beceride oluyor. Çünkü gelişimsel seyir içerisinde çocuklarda bazen gerçekten göz kontağı kurma zamanla oturabiliyor. Ama işaret ettiği nesneye yönelmeme ya da kendisi bir iletişim amaçlı işaret etme davranışını göstermesinde sınırlılık varsa, yani biz buna ortak dikkat becerisi diyoruz, o zaman ciddi anlamda otizmden şüpheleniyoruz.
Bir de Ayşe dışında... Tuğba hocam, şöyle bir şey vardır ya, hani şimdi bir anda gözümde canlandırdı bir çocuğu da, bir şey istediğinde hem işaret eden hem de yapar. Ya ona eşlik eden bir ses de vardır. Bir tutturma sesidir o. Ama diğerinde istiyor fakat göstermiyor. Ama burada ne yapıyor? Ağlıyor mu onun yerine?
Şimdi çocuklar işaret amaçlı eğer gösterme yapmıyorlarsa evet ağlıyorlar. Ve siz bu ağlamanın ne anlama geldiğini anlayamayabiliyorsunuz. Tabii. Yani bu bir fiziksel ihtiyaçtan dolayı mı ağlıyor? Bir şeye mi canı sıkıldı? Yani duyularında çok yüklenme mi oldu? Stres düzeyi mi arttı? O yüzden mi ağlıyor? Bir şeye ihtiyacı mı var? Bunu ayırt etmekte aileler zorlanabiliyorlar. Konuşma da eşlik etmediği için, ki genelde zaten otizmin belirtilerinin en ikinci önemli belirtisi bu, konuşma atipik düzeyde olması. Tabii bazı çocuklarda konuşma oluyor, bazılarında olmayabiliyor. Bu arada otizm gerçekten parmak izi kadar farklı şekillerde görülebiliyor. Yani her çocukta farklı bir profilde karşımıza çıkabiliyor. Bazılarında konuşma oluyor, bazılarında kesinlikle konuşma olmuyor. Bazılarında seçici konuşma oluyor. Belirli kişilere ve belirli konularda konuşmanın gözlemleyebiliyoruz. Ama bunlar tabii bizim için temel belirtiler. Onun dışında çocuğu gözlemlediğinizde doğal ortamında, mesela oyuncaklarıyla oynarken oyuncaklarıyla nasıl oynayacağını bilmiyorsa, onları sürekli takıntılı bir şekilde döndürüp sıraya diziyorsa, işlevlerine uygun oynamıyorsa, oyuncaklarıyla hayali oyunlar kurmuyorsa ya da akranlarıyla birlikte oyun oynamakta çok ilgisizse, yine sallanma, çırpınma ya da el çırpma gibi kendini tekrarlayan bir takım davranışlar sergiliyorsa, bunlar da mesela takıntılı davranışlar, yine otizmde ayırt edici tanı özelliklerinde bizim çok dikkatimizi çeken davranışlar oluyor. Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa mesela, çok aşırı odaklanıyorsa, bunu da özellikle dijital teknolojilerde çok rastlıyoruz. Belki ilerleyen dakikalarda o konuya tekrar değiniriz. Çünkü böyle dijital teknolojiyi çok fazla tercih ettiği için mi çocuklar otizmli oluyor diye çok soru geliyor. O da çok tartışmalı konulardan bir tanesi. Ama genel anlamda en temel özellikler sosyal iletişimde çok sınırlı davranışlar sergilemeleri ve bu bahsettiğim takıntılı davranışların, kendi rutinlerin dışına çıkmak istemeyişlerinin söz konusu olması. Otizmde çok temel belirtiler.
Şimdi biraz konunun içindeyim aslında. Ben ailemizde bir yakınımızın böyle bir durumu var. Ve şu da annelere gelecek konu, anne babalara gelecek. Açıkçası pek de hani konduramıyor insanlar. Yani biz dışarıdan baktığımızda evet bu çocukta bir farklılık var ama bunu nasıl anne babaya söyleyebiliriz? Bu da çok ciddi bir sorun. Yani anne babanın gördüğü şekilde görmüyor dışarıda bakan insan. Fakat bunun onlara söylenmesi de çok önemli. Çünkü sizin söylediğiniz bir şey var. Belirtileri erken yakalamak, tanı koyabilmek çok değerli. Ve bu zamanı kaybetmelerini de istemiyor tabii ki bunu fark eden insanlar. Bu konudaki yaklaşım ne olmalı?
Şimdi her ailenin bir ince bebek düşüncesi var değil mi? Her doğan çocukla ilgili onu bir Allah'tan, Tanrı'dan bir lütuf olarak görüp onun bütün gelişim aşamalarında sağlıklı bir şekilde, başarılı bir şekilde, en iyi şekilde, en düzgün şekilde gelişimi tamamlamasını bekliyor. Bütün otizm spektrum bozukluğu dahil bütün özel gereksinim çocuklarda ailelerdeki bu ince bebek düşüncesinin yıkılması ailenin çok tabii kolay kabul edebileceği bir durum değil. Burada bir takım psikolojik evreler yaşıyor aileler. Yani önce bu durumu önce şoka giriyorlar, inanmak istemiyorlar, doktor geziyorlar, inkar ediyorlar bu durumu. Bu bir takım böyle psikolojik evreler var. Yani suçlu arama evresi, inkar aşaması, sonra kabullenme aşamasına geliyor aileler. Ama bu kabullenme aşamasına kadar gelen geçen süre çok kritik bir süre oluyor. Ve bazı aileler bu kabullenme aşamasına geçmekte başarılı olamıyorlar maalesef. Ya bu da aileye bunu aktarırken çok dikkat etmek lazım. Yani ben mesela otizmle ilgili konuşurken hep kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çünkü çok etiketleyici olmamak lazım. Aileye bunu söylerken bunun özel bir durum olduğunu, hayat boyunca sürebilecek bir durum olduğunu ama bir takım çalışmalarla, ki bu çalışmalar eğitim odaklı çalışmalar, bu çalışmalarla birlikte çocuğunun iyi noktalara gelebileceğini, bir takım becerilerde akranlarına yakın performans sergileyebileceğini ifade etmek lazım. Ama bunu çok böyle dikkatli bir şekilde yapmak lazım ki aile beklentisini çok yüksek tutmasın. O da çünkü bir hayal kırıklığı yaratır ailede. Ya da çok böyle bir öğrenilmiş çaresizlik hissi yaşamasın. Kendini çok umutsuz hissetmesin. Ama buradaki kritik nokta bir an önce eğitime başlanması, çocuğun bu eğitime erişiminin sağlanması, bu eğitim hizmetlerine ulaşması. O yüzden de aileye bu süreçte psikolojik anlamda destek alacak mekanizmalara yönlendirmek faydalı olabilir.
Evet. Bir de siz dediniz ki, evet, yani bu ömür boyu sürecek bir durum. Bir aile diyelim ki ilk çocuğunda bu tanı konuldu. Yani otizm spektrum bozukluğu olduğu tanısı konuldu. Bir çocuk sahibi daha olmak istiyor ama hep bir korkusu var.
Evet.
Yeniden yaşanacak diye bir kural var mıdır burada?
Şimdi otizmin nedenleri henüz belli değil Yasemin Hanım. O yüzden otizmle ilgili görseller kullanılırken hep bir eksik puzzle parçası kullanılır. Çünkü otizmin hangi gen ya da gen gruplarının otizme neden olduğu henüz bilinmiyor. Bütün dünyada bununla ilgili araştırmalar devam ediyor.
Evet.
Bazen farklı bilgiler ortaya atılıyor. Mesela işte aşılardan mı kaynaklanıyor, yoksa çevresel faktörlerin mi etkisi var, işte internet ağları, radyasyon gibi pek çok şey ortaya atılıyor ama tam anlamıyla otizme neyin neden olduğu bilinmiyor. Bu nörolojik bir farklılık.
Evet.
Dolayısıyla da hani bir ebeveynin çocuğunda otizm tespit edildiyse diğer çocukların mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Ama olabilir de olmayabilir de. Yani hani bazı araştırmalarda olduğu görülüyor, bazı araştırmalarda görünmüyor, net bir şey söylenmiyor. Sadece bilinmesi gereken ikinci gebelikte, üçüncü gebelikte bebeğin takibinin yapılması çok önemli.
Peki bak, gebelikte dediniz ya, az evvel aslında ertelediğim bir soruydu bu benim. Dünyaya gelen o bebeğin İşte o artık gen kodlarında mı vardır nedir bilmiyorum. Doğar doğmaz zaten o öyleydi. Yani o gelişimsel bozukluğun olacağı zaten belli midir? Ya da siz...
Hayır.
Merak ediyorum bunu.
Şimdi şöyle, otizm çok farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Biz mesela baktığımızda, incelediğimizde, yaptığımız araştırmalar, literatür takip ettiğimizde gördüğümüz farklı görülüş şekilleri var. Bazıları doğuştan olduğu söyleniyor ki, şunu da söylemekte fayda var. 6 aydan önce zaten biz bunu anlayamıyoruz.
Anlayamayız.
Çünkü beyin görüntüleme çalışmalarında da anlayamıyoruz bunu. Yani hani çok 6 aydan önce çok fark edilmiyor. Ama 6 aydan sonra mesela çocuktaki bir takım özellikler, bu bahsettiğimiz özellikle bebeklerin
göz
annenin
teması,
gözlerinin içine bakarak gülümsemesi gibi özelliklerden fark ediyoruz. Bazı çocuklarda mesela çocuğun gelişiminde bir problem yok. Gelişim testlerinde de gayet iyi gidiyor. Ama birdenbire bir gerileme söz konusu oluyor. Biz buna regresif otizmli diyoruz.
Yani peki orada biz kendimizi mi suçlamalıyız? Biz ne yaptık da çocuğumuz böyle oldu demeli miyiz?
Bir kere şunun altını üstünde her tarafını çizmek istiyorum. Burada suçlanacak hiçbir şey yok. Bu bir nörogelişimsel bozukluk. Yani bu sinir sistemiyle ilgili bir durum. Dolayısıyla yani beynin yapısını ve işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunları oluşmuş olabilir çocukta. Bunda hiçbir dışarıdan travma, kaza ve benzeri gibi durumların etkisi yok. Bildiğimiz kadarıyla yok yani. Ben yine onu söyleyeyim. Bu mesela regresif otizmlerde aileler şunu söylüyorlar. Ya bu çocuk gayet iyiydi, konuşuyordu. Birdenbire konuşmayı unuttu. Artık bizimle göz teması teması kurmuyor diyor. Mesela bu ikinci tür gördüğümüz. Bir de üçüncü tür var. Hmm. Mesela çocuk yine gelişimsel seyrinde devam ediyor. Ve birdenbire bir duraklama dönemi yaşıyor. Duraklama döneminden sonra da artık tabii kendi akranları gelişime devam ettiği için onda gerileme söz konusu oluyor. Ama da farklı çeşit de var mesela otizmde. Yüksek işlevli otizmler de var. Mesela en çok soru gelenlerden bir tanesi de odur. Biraz da medya pompalıyor çünkü bu konuyu.
Peki nedir hani, yüksek? Bir daha söyler misiniz onu, yüksek?
Yüksek işlevli.
İşlevli yani, otizm. Hı.
Evet, yani Asperger sendromlu dediğimiz otizmliler de var. Yani bazı konularda matematikte olabilir, işte resimde, müzikte, sanatta ya da bedensel uzuvlarını kullanmada diğer akranlarına göre üst düzey performans gösteren otizmliler de olabiliyor. Evet. Tabii bu genel popülasyon içerisinde %10'luk bir kısma tekabül ediyor ama algı genelde medya, film, edebiyat gibi konularda otizmle ilgili vurgu yapılan durum bu olduğu için genelde öyle bir algı var. Hani bizim çalıştığımız çocukların hepsinin yüksek işlevli olduğu düşünülüyor. Oysa otizme zihin yetersizliği çok fazla eşlik ediyor. Hiperaktivite çok fazla eşlik ediyor. O bahsedilen Asperger özelliği taşıyan yüksek işlevli otizmlerle biz çok sık karşılaşmıyoruz. Onlar da zaten dünyada iz bırakan kişiler. Einstein otizmli olduğu düşünülüyor. Van Gogh'un otizmli olduğu düşünülüyor. Onlar da dediğim gibi dünyada iz bırakan önemli isimler. O yüzden çok farklı bir mekanizma. Yani sinir sistemi çok farklı çalıştığı bir mekanizma.
Ayşe Tuğba Hocam.
Tamamen bir bilmece.
Evet, şimdi bu söylediğiniz özel yüksek işlevli otizm bu benim ilgimi çekti. Çünkü bizim karşılaştığımız durum bu, biliyor musunuz?
Öyle mi?
Evet, çocuk psikiyatristinin söylediği şey şuydu. Yani hani şeyin piyangonun size çıkması gibi bir şey bu. Ama bunu nasıl yöneteceğiniz önemli. Yani diyelim ki bu 5 yaşındaydı bu bahsettiğim kişi. 7856 ile 3721'i topla dediğinde küt diye söylüyor. Ben de bir taraftan makineyle bakıyorum, doğru. Mesela bir kere benim evime gelmiş. Aylar sonra annesine 49'a götür. 49 ya, 49 ne? Son derece aradı ya Yasemin. Sizin evin numarası 49 mu? Dedim vallahi evet, orada 49 yazıyor apartmanda, doğru. Girerken bir kere 49'u gör ve sonrasında beni 49'a götür diye tuttur. Yani çok değişik, kendi kendine dil öğrenmek dahil buna. İşte o %10 içerisinde, o yüzden farklı, çok geniş bir yelpaze olduğunu anlıyorum sözlerinizden.
Evet, gerçekten o yüzden spektrum kavramını kullanıyoruz.
Evet.
Çok şanslı ama tabii dezavantajları da olan bir
var,
durum. Onu da söylemekte fayda var. Evet. Çünkü davranışsal anlamda ve sosyal duygusal anlamda topluma uyum sağlamada iletişimle ilgili problemler devam ettiği sürece o problemler devam edecek. Ama bir taraftan da gerçekten işlenmemiş bir maden. Çok iyi bir potansiyel. O anlamda düzgün eğitim kurumlarından, iyi uzmanlardan destek alınarak çok iyi noktalara gelebilir. Belki ülkemiz için bir deha ortaya çıkar. O anlamda ben çok mutlu oldum şimdi bu söylediğinizde.
Tabii, öyle olacak. Evet. Peki otizmli çocuğa sahip aileler için ve toplumda farkındalık yaratmak için önerileriniz neler Ayşe Tuğba Hocam?
Şimdi siz yayına başlarken otizmin ne kadar sıklıkla görüldüğünü söylediniz, vurguladınız. Ben yayına bağlanmadan son verilere baktım. Otizm gelişimsel yetersizlik izleme ağının son tahminleri 2023. Artık 36 çocuktan birinde otizm olduğu.
Evet, ben 54 çocuktan biri demiştim. Demek 36'da bir 2023'te. Evet.
2006'da bu sayı 150 çocuktan birdi. Yani inanılmaz bir hızlı şey var. Yaygınlıkta artış var.
Bu yaygınlıkta artış mı, yoksa biz yeni mi fark ediyoruz bunu?
Çok güzel bir soru. Tam da aslında cevabını verdiniz. Yani bu yaygınlıktaki artışın bir nedeni de farkındalıkların olması. Artık çünkü sağlık istatistiklerine sayılar girmeye başlıyor. Aileler farkında oldukça, bu belirtileri anladıkça çocuklarındaki o farklılığı anlamak için çocuk nörologlarına, çocuk psikiyatristlerine, öz eğitim uzmanlarına gidiyorlar ve çocukları tanı alıyor. O yüzden de sayı tabii ki ister istemez artmış oluyor. Ama tabii bunda çevresel faktörlerin etkisi de olabiliyor. O dijital teknolojilerin çocuklar üzerinde yaptığı bir takım olumsuz etkiler de var. Aslında her çocuk doğuştan otizm eğilimli doğuyor. Hepimizde var aslında otizm eğilimleri. Zaman içerisinde biz dış dünya ile iletişim kurarak bu eğilimleri azaltıyoruz. Yoksa hepimizde takıntılı davranışlar var. Her bebek doğduğunda sosyal iletişime çok açık değildir. Sadece anneyle iletişim kurma tercihinde bulunur. Ama zaman içerisinde sosyalleşerek bu eğilimleri azaltır. Dolayısıyla da bu yaygınlık oranı bizler için çok korkutucu bir taraftan. Ama farkındalık çalışmalarının yapılması çok önemli. Televizyonlarda, medyada sizin sayenizde böyle programlar yaparak farkındalık çalışmaları artıyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi de özellikle aileleri anlama konusunda ve ailelere yalnız olmadıklarını hissettirme konusunda. Bu konuda ne yapacağını bilmeyen aileler için uygun kurumların neresi olduğu konusunda bilgi vermek, alanındaki uzman profesyonellere yönlendirmek anlamında farkındalık çalışmaları tüm dünyada Nisan ayı içerisinde yapılıyor. Nisan ayı otizm farkındalık ayıdır. 2 Nisan otizm farkındalık günüdür. Mavi renk kullanılır simge olarak. Nedeni de mavi renk rahatlatır. Otizm çocukların çok stres ve kaygı düzeyleri çok yüksektir. Duysal hassasiyetleri olabiliyor çünkü onların. O yüzden de mavi renkle onlara dikkat çekilmeye çalışır. Son 2 yıldır da otizmdeki rakamlardaki bu hızlı artıştan dolayı kırmızı renkle bir uyarı yapılmaya çalışılıyor. O yüzden de dünyada belli önemli merkezlerde otizm gününde, otizm farkındalık gününde mavi ya da kırmızı ışıkla otizme dikkat çekilmeye çalışılıyor.
Herhalde şu bir öneri olarak yer alsa sohbetimizin sonunda. Hani kimi zaman diyorlar ya işte çocuğunuza ilk 3 yaşta olabildiğince dijital aygıtlardan uzak tutun, televizyonda dahil buna. Yani bir öneriniz var mı? Hani çünkü madem hepimiz çocuklarımızı otizme meyilli doğuruyoruz. Yani o olayın önüne geçebilmek için bizim tasarruflarımız olabilir mi?
Tabii ki çok güzel olur buna vurgu yapmak. Dijital teknoloji bizim beynimizin yani sosyal beynimizin çalışmasını önlüyor. Çünkü çocuk onunla etkileşime geçiyor. Oysa etkileşimde göz kontağı kurarak yüz yüze etkileşim çok önemli. Siz bir çocuğu maruz bıraktığınızda çocukta içine kapanma, konuşmanın azalması, tipik gelişim gösteren çocukta bile davranışlarında bir takım atipiklik görülmeye başlanır. Otizm eğilimi olan, otizm riski yüksek olan ya da diğer risk grubundaki bütün çocukları dijital ortamdan mümkün olduğunca uzak tutmamız gerekiyor. Yüz yüze göz kontağı kurarak, etkileşime geçerek, akranlarıyla birlikte oynayacağı ortamlarda onları bulundurarak otizminde, diğer yetersizlik türlerinde de çok daha başarılı işler yapabiliriz. Evet. Bu anlamda o her gittiğimiz yerde çocuklara sürekli tabletin verilmesi, telefonların verilmesi, sürekli televizyona maruz kalması tabii ki çocukların sosyal etkileşimlerini sınırlandırıyor. Ama bu arada bir taraftan ben mesela teknoloji kullanıyorum araştırmalarımda. Biz bu teknolojiyi çocuklara faydalı olması açısından da kullanabiliyoruz. Bazı application'ları ya da işte bazı programları. O yüzden dijital çok zararlıdır diyemeyiz. Çünkü hayatımızın merkezinde. Ama biz bunu nasıl daha işlevsel ve faydalı kullanabiliriz? O noktada aileler daha bilinçli olurlarsa çocuklar için çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz. Yardımcı doçent doktor Ayşe Tuğba Ceyhun'la birlikteydik. Sevgili dinleyenlerimiz, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Ayşe Tuğba hocama kolaylıklar dileyerek uğurluyoruz
onu. Teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür mersi. Ederiz.
Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Elimde yalandan kocaman rengi. geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem, savunmam bu yüzden. Yüzden bir küçük iz bırakma için didinme. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm.
Sağlık, güzellik. Sevgili dinleyenlerimiz, Ramazan ayında beslenme düzenimizin tamamen değişmesi metabolizmamızın işleyişini de etkiliyor doğal olarak. Ramazan ayında uzun saatler aç kalınması sebebiyle kilo kaybı yaşanabiliyor. Kilo kaybetmemek isteyenler bunun için oruç tutarken acaba nelere dikkat etmeli? Ya da gerçekten kilo kaybediyoruz derken başka şeyleri mi kaybediyoruz? Sonra bir bakıyoruz Ramazan'ın orta yerine gelmişiz. Ben yaşayan biri olarak söylüyorum bunu Funda Tuzgöl. Aa ben kilo almaya başladım. Ne güzel kilo veriyordum başta diyorsunuz. Dolayısıyla bu bir ay içinde çok farklı tablolarla insan karşılaşabiliyor. Funda Tuzgöl bizimle birlikte beslenme ve diyet uzmanı. Bugün de bu konuyu konuşalım dedik. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Herkese iyi Ramazanlar öncelikle.
Hayırlı Ramazanlar olsun. Evet, uzun süre bir açlık yaşanıyor. Başlarda genellikle kilo kaybıyla karşılaşıyoruz değil mi Funda Tuzgöl?
Çünkü su kaybediyoruz aslında. Hmm. Kilo kaybetmiyoruz. Değil. Basküldeki o değişim aynaya yansımıyor. Hı hı. Aa çok incelmişim, bir kilo gitmiş ilk haftada diyor kişi ama aynada ya da beline taktığı kemerinin tokasında hiçbir yer değişikliği yokken bu giden nereden? Sıvı kaybı. Hı. Çünkü normal şartlarda beslenirken gün içerisinde belki daha fazla ekmek varken şimdi ekmek de hayatından çıktığı için gündüz beslenmeleri de gittiği için karbonhidrat bir su tutucu. Hı hı. Vücutta iki işlevi var, önemli iki işlev. Biri enerji deposu, ikincisi de su tutucu olması. Hı. Ve biz bu su tutucuyu hayatımızdan uzaklaştırınca vücut ödemini kaybediyor. İlk başta aslında o su kaybından kaynaklı bir kilo veriş mi, ona bakmak lazım. Ama tabii önyargılı da olmayalım. Belki çok güzel besleniyor kişi. Hı hı. Hem sahura kalkıyor, hem iftarını güzel yapıyor. Hiç tatlıya yanaşmıyor, salatalı, sebzeli, meyveli, yoğurtlu yürütüyor. Ağzının açık olduğu
yağdan
zaman
da gider.
Yağdan da gider. Niye? Şimdi bir yıl boyunca vücut çok farklı saatlerde beslenme yaparken şimdi bambaşka bir döneme geçti. Ve hani çok şu an reklam şeklinde interfasting beslenişler falan var ya, sanki Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi, halbuki asırlardır tutulan orucun aynısı. Vücut bir arınma dönemine de giriyor. Ama doğru yönetebilirsek. Yani sağlıklı bir vücudumuz varsa biz bu beslenme şeklini uygulayabiliriz. Yoksa oruç bize zarara da dönüşebilir.
Yani işte mesela uzun süre aç kalınıyor ya. Ben kendimden örnek vereyim. Benim için karbonhidrat festivali gibidir Ramazanlar. Yani en sevdiğim simit örneği ya da pide, başka hiçbir şey olmasın. Yemek pişmese de olur canım. Ya kahvaltı gibi yeriz ama sonra gelsin kilolar mı?
Çünkü kan şekerimiz düştü ve o kan şekerinin düşüklüğünde bilinçli tarafımızın dışında bilinç dışımızın bildiği bir kayıt var. Şekerin düştü, şekerli bir şey ye ve kendine gel diye. Onun için orucu açtığımız anda yenen daha tatlı tatlar insanı cezbediyor. İşte bir takım şerbetler, kompostolar, hoşaflar vesaireler veya üstüne yenen tatlılar. O da ister istemez dengeyi bozuyor. Çünkü her öğünün kendi içinde karbonhidrat, protein, yağ dengesinin olması o öğünden daha doğru doymuş olarak kalkarız. Yani sadece mide tokluğu ya da zihnin doymuşluğu değil, fizyolojik açlığı kapatmak çok önemli. Biz işte tek yönlü beslendiğimizde mesela ekmek grubu yiyeceğiz, yemeyeceğiz değil. Ama o ekmek grubunun yanında salatası, sebzesi olan, proteini, peyniri olan, eti olan ya da yoğurdu, çorbası olan bir beslenme türevi yaptığınızda işte o zaman hepsinden belli miktarlarda aldığımız için dengeli bir tüketim kan şekerimizi bozmaz. Ama tek başına sadece pide yedim, bir de çorba içtim. Pide karbonhidrat. Çorbamı içtim, karbonhidrat. Sonra canım hiçbir şey istemedi dedim, kenara çekildim, hafif uyukladım, kalktım, tatlı vardı, tatlı, gene karbonhidrat. Kan şekeri alt üst oluyor. Sonra da verdiğim kilo vardı, niye bu sefer niye geri geldi işte oluyor. Bu seferki hem de önceki su kaybıyken böyle bir beslenişin getirdiği kilo ise yağlanma.
Yağla geliyor. Yağlanıyorsunuz. Şimdi o zaman bizim hani örnek bir menü dediğimizde, madem ki pek çok ögeyi bir arada tutabileceğimiz bir iftar sofrası hazırlamamız gerekiyor. İşte tamam, çorba vazgeçilmezimiz. Oradan karbonhidratı alıyoruz bir miktar.
Hatta hani orucu açarken hurmanın olması çok kıymetli. Hurma gün boyu açlıkta en çok magnezyum değerimiz düşüyor. En çabuk magnezyumu karşılayan meyvelerin başında gelir. Hurmayı aldık. Sıvı ihtiyacımızı, sıvı açığımızı hemen kapattık. Çünkü gün boyu susuzluğumuzda elektrolit dengemiz de bozuldu. O sürekli uyur halde olmamız, suyun vücuda taşıdığı en önemli şey oksijen. Oksijen değerlerimiz düştüğü için sürekli esneriz orucun son
ne güzel
saatlerinde.
Güzel anlattınız onu, uyur halde olmamız.
Uyur halde olmamız.
Gerçekten böyle bir süreç.
İşte sıvı açığını nasıl kapatacağız? Su içerek. Midemiz izin verirse sade bir maden suyu içerek ve çorbayı içerek, ama ne çok sıcak ne çok soğuk içecekler kuralına uyarak. Çünkü mide boştu kaç saattir. Ona kaynar bir çorbayı indiriyor olmak da zarar verecek. Peristaltik hareketini yapmakta güçlük çekecek midemiz. O nedenle ortalıklıkta bir çorbayı içtim.
Çok güzel.
Ara verelim demiştik hatırlarsanız iki hafta önceki programda. O 15-20 dakikalık arada beynimiz doymak üzere olduğunun sinyalini de alacak. Çünkü ne dedik? İlk lokmayı aldıktan 20 dakika sonra, 15-20 dakika sonra beyne uyarı gidiyor. Yemek yemeye başladın, doyacaksın uyarısı. O 20 dakikada dünyayı yiyebiliriz. İşte o 15-20 dakikalık beklemeyi hurmanın, sıvı alımının, çorbanın üzerine yapalım. Sonrasında mutlaka salatası olan, mevsim ne verdiyse mesela mor lahana var. Mor lahanayı ince ince kıydık, hafif tuzla ovduk, sirkete beklettik, yoğurda kattık. Salatamız bugün bu mesela. Veya köz patlıcanlarım vardı yazdan hazırladığım, yoğurduma yine harmanladım. Ya da işte semizotlu bir salata yaptım, yeşillik, havuç salatamı yaptım. Olabildiğince yağ içermeyen bir salata da olabilir ama çünkü yanında nasıl olsa bir sebze yemeği, öncesinde içtiğim çorbanın hepsinin içinde belli miktarda yağ var. Biliyorsunuz salataların içeriğindeki vitaminlerin çoğunluğu yağda eriyen vitaminler. Hı. Ve eğer tek başına bir salata yiyorsak, yağ koymadıysak, o sırada sadece bir posa almış oluyoruz.
Öyle mi?
Niye? Vitamininden yararlanamadığımız
için. O zaman
için.
Yağ mutlaka değmeli ona.
Ama salatanın yanında diğer sebzeler, yemekler yoksa salataya yağ konmalı. Tamam. Yani ben dikkat ediyorum, sadece salata yiyorum diyen kişinin yanında yoğurt yemiyorsa o salatada zeytinyağı olmalı.
Tamam.
Zeytinyağlı salataya kendimi alıştırmak istemiyorum. O zaman cevizli bir salata olmalı. Hı-hı. Ya da yemeğin üzerine, salatanın üzerine ceviz yemeli. Şimdi biz o Ramazan sofrasındayız.
Yani özür dilerim, şunu soracağım. Yani onu posa olmaktan kurtaran şey yağdır.
Evet.
Tamam.
Çünkü
ama yanında yağlı yemek varsa o da kabul.
Aynen. Çünkü tamam. Bu sefer yanındaki yağın sayesinde içindeki A, D, E, K vitaminleri, tamam, yağda eriyen vitaminleri alabilmiş olacağız. Hı-hı. Şimdi salatam var. Salatamı olabildiğince yağsız yaptım ki kalorisinden kurtulayım. Yanına mutlaka bir kase yoğurdumu koydum. Yoğurt yoktu, tamam, işte ne dedik? Cacık koyduk. Ayran koyduk. Belki kefir. Ya da, hı-hı, yemeğin hemen üzerine süt içeren bir kahve içtik.
Tamam.
Böylelikle örüntüyü, bakın, hayvansal kaynaklı kalsiyumdan da yararlanabileceğiz. Ve etli pişmiş bir sebze yemeği veya zeytinyağlı pişmiş bir sebze yemeği ama yanında iki küçük köftem var. Hı-hı. Tavuk parçası var ya da, tamam, dünden kalan balığımı biraz fazlaca yapmıştım, bir parça ızgara balığım var gibi bir örüntü, hı-hı, her tür besin kaynağı olduğu için, hı-hı, bizim de vücudumuza dönüştürülebilir hale geliyor. Hani, hı, deriz ya, sadece kuru fasulye yediğinizde, hı, harika bir öğün olmuyor. Kuru fasulye çok, hı, kıymetli ama kuru fasulyenin biyo yararlılığı için yanında yoğurt da olmalı. Tahıllı, işte bir mesela kuru fasulyem var, bulgur pilavım da, hı, olmalı. Böyle bir örüntüde o zaman ben o besinden hat safhada yararlanmış oluyorum.
Ama beyaz pilav isteyen o kitle var ya hani evde, yani bunun yanında beyaz pilav olsaydı diyen, sağlıklı beslenmekle haberi olmayanlar.
Ya da eğer derdi varsa, ay pilav olsa çok güzel olur ama yememem lazım çünkü kan şekerimi hızlı yükseltiyormuş, bunu, hı, duydum diyen kişi miktarına dikkat edecek. Eğer bir dilim ekmek hakkım, işte bir dilim Ramazan pidesi hakkım var, hı hı, diyen kişi eşittir 3 yemek kaşığı pirinç pilavını alacak.
Anladım.
Gene yanlış olmaz. Tek başına o pilavı yediğinde glisemik indeksi çok yüksek olduğu, hı hı, için şekerimi hızlı yükseltip çabuk düşürdüğü için tehlike. Hı hı. Bulgur pilavıyla pirinç pilavının kalorisi hemen hemen aynı. Bulgur pilavı daha kabuklu olduğu için,
öyle
daha posalı olduğu, hmm, için şekerimi yavaş yükselttiği için.
Kalorileri aynı ama diyorsunuz.
Hemen hemen gibi. Aynı tabii, hmm, ki.
Peki sizin de böyle gözünüzün dönüp sadece pilav yediğiniz oluyor mu?
Olmaz, olur mu?
Oluyor, tabii ki.
Yani, yani ama ne yapıyorum onu mesela, soğumuş pilavı çok seviyorum.
Evet.
Ve onu daha çok böyle hemen üzerine yoğurt koyarak, hı-hı, yiyorum ki kan şekeri. Hı-hı. Üzerine kuru nane atıyorum.
Evet.
Ama böyle kaşık kaşık yemekten frenlemek adına yanına kocaman, hı-hı, bir salata koyuyorum. Hı-hı. Tabii ki sonuçta hepimiz insanız.
Oluyor. Evet. Doğruları biliyoruz hani hepimiz. Biliyoruz. Yani Fındık Tuzgöl bir uzman. Ama olsun, arada kaçamak yapma hakkı hepimiz var hepimizin.
Kesinlikle.
Peki Ramazan süresince öğünlerin azalması nedeniyle kimi zaman kilo verileceği yerde kilo alma sebeplerini aslında siz bize sıralamış oldunuz. Peki sağlık sebebiyle özel diyetleri olan kişiler, diyelim ki şeker hastası, oruç tutabilir mi?
Şöyle, bir kere rahatsızlığımız varsa adı ne olursa olsun, hı hı, hekim izin vermediği sürece zaten oruç tutmamalıyız. Hı hı. Ama dini vecibelerim işte yapmak durumundayım.
Ay, hiç içime sinmiyor
hiç
diyor.
İçime sinmiyor.
Doktor tutma diyor ama ben idare ederim diyor.
Tansiyon sorunu var mesela, en basitinden, hı, tansiyon problemi var. Ne olur ki diyor ama o uzun açlığın ardından ilk 5 gün tutuyor, sonra belki 20 günü perişan geçiriyor. Hı. Onun için bir kere onayı hekimimizden alacağız. O izin vermediği sürece hiçbir hastalıkta zaten tutulamaz. Hı. Artı şeker hastalığı zaten ana kuralı, azar azar sık sık beslenip pankreasın bir türlü yönetemediği insülin, hı-hı, salınımını biz yiyecekleri düzgün alarak yürütmeye, hı-hı, çalışıyorsak bu uzun açlık yine bizi alt üst edecek. Onun için biz kimler oruç tutsun sorusunu, hı-hı, cevaplayacak, hı-hı, olsak, belli yaş altı çocuklar, belli yaş üstü yaşlılar, hastalığı olanlar ve hamile olanlar dışındakiler, hı, tutabilir.
Emzirenler de tutmasın.
Emziren neden? Emziren annenin her bir emzirme anı 70 kalori gibi çok ciddi bir enerji sarfı.
Bir de su kaybı.
Hı. en önemli kısmı orası. Ve biz çok iyi süt salabilmemiz için emzirme döneminde çok ciddi, normal bir bireye 2-2,5 litre içmesi gerekirken, belki çok da terleyen bir anne ise 4 litreye çıkması gerekirken, nasıl ağzımızın açık olduğu 7 saate biz 4 litreyi sığdıracağız? Bunun bir kısmı uykuda geçiyor, bir kısmı yemekle geçiyor, dinlenmeyle geçiyor. Onun için emziren annenin de ne olacak düşünebiliyor musunuz? Bebek 6 aylık, en süte ihtiyacı olduğu dönemin içinde hala ek gıdalar girse bile annenin sütü azaldı ve kesildi. Niye? Oruç tuttu diye. Bence yaradan da bunun böyle olmasını istemez.
Üzülürsünüz bir de, çok üzülürsünüz. Peki sahurun öneminden bir de bahseder misiniz
Çok kıymetli. Oruç tutuyorum ama yiyip yatıyorum. Sabah kalkarsam alt üst oluyorum diyen kişiye buna nasıl dayanabilir vücut? Bizim ibadetimizin izin verdiği son dakikaya kadar yeme içme eylemini yerine getirmek lazım. Onun için mutlaka sahura kalkılmalı. Ve sahura kalktığımız o son dakikaya kadar sıvısını da aldığımız bol proteinli bir kahvaltı öğünü yapılmalı. Sadece çorba içip yatsam doyurmuyor. Ama nice çorbalar var. Hani içinde etidir,
eti de var, baklagili
de vardır. Doyurucu, yoğurtlu bir çorbadır. Ben bunu içiyorum. Besleniyor muyum? Beslenir. Ama sıvısını da çok iyi alması lazım. Ben onun yerine yoğurdu, sütü olan bir öğün, mutlaka yumurtası olan bir sahur öğünü ve ekmeğini daha beyaz ekmekten öte daha kepekli, tahıllı seçmek. Mesela çırpılmış yumurtaya sütte ıslatılmış yulafla nefis bir omlet yapsanız, o omletin yanında peynir ya da içine kaşarı tek parça yemek istiyorum diyene alın size tek parça. İçine peynirini koyduğunuz, yulafını koyduğunuz, yumurtasını koyduğunuz, azıcık yağda önünü arkasını pişirdiğiniz nefis bir omlet, yanına bir bardak süt yoğurt grubu. Alın size şahane bir öğün.
Harika. Peki çok teşekkür ederiz. Beslenme ve diyet uzmanı Funda Tuzgöl ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Biraz Ramazan'daki hallerimizden, biraz Ramazan'daki beslenme düzenimizden söz ettik. Ve böylelikle nihayetlendiriyoruz baş tacını. Her şeyin gönlünüzce olacağı bir hafta sonu ve sonrasında da güzel bir hafta sizleri bekliyor olsun. Didem Güner'e Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Tolga Kökten ile çalıştık Teknik Pasa'da. Ben Yasemin Pamukçu. Esenlikler diliyorum hepinize.
Ruhidir benim adım, hiç çıkamam evimden. Dostlar uydururum hayali, mutluyumdur bu yüzden. Bir çiçek dürbününden insanlara bakarken, bir gün bir istasyon gördüm, trenleri geciken. Yolcular ellerinde tek gidişlik bir bilet, henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. Eskiden, çok eskiden, ben daha çok küçükken, henüz cennet plajı otopark olmamışken, mercanların arasında küçük balıklar vardı, en güzelleri el boyunda, kavun içi olanlardı. Bir gün bir rüya gördüm, o kavun içi balık benmişim. Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. İstasyon insanları buradalar tesadüfen, aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden. dudaklarım. Ama görünce anlarsınız, yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.
Baş tacı.